Kitabın adı Hüzün, Dürbünümde 40 Sene, yazarı Ayşe Kulin, 21. Ayrım. Uluslararası Af Örgütü. Yaz gelmiş geçiyordu. Ecevit hükümeti sırasında nihayet kurulabilmiş olan Uluslararası Af Örgütü'nün kurucu üyesi olarak Eylül ayında Cambridge'e davet edilmiştim. Yol masraflarımı örgüt karşılıyordu. Benimle birlikte toplantıya örgüt üyelerinden biri daha gözlemci olarak katılacaktı ve elbette örgütün yönetim kurulunda bulunan Mümtaz Soysal Hoca da Cambridge'de olacaktı. Ama onun yönetim kurulunda olduğu için toplantılara katılıp kurallar üzerinde yapılacak değişikliklerde oy kullanma hakkı yoktu. Bu yüzden bütün toplantılara ben katılacak, ben oy kullanacaktım. Cambridge'de öğrencilerin kaldığı üniversite binalarından birinde kalıyorduk. Açılış toplantısında ben, önceden kararlaştırmış olduğumuz gibi söz alarak o yıl gösterime giren ve içinde Türkiye ile Türkleri çok aşağılayıcı unsurlar barındıran Midnight Express filminin gala gelirinin Uluslararası Af Örgütü'nce bağış olarak kabul edilmesine duyduğum üzüntüyü belirttim. İnsanların onurlarını da korumayı görev edinmiş bir yapılanma için çok talihsiz bir seçimdi bu film. Açılışta yaptığım konuşma 5 günlük mücadelemin ilk savaşıydı. Kıbrıs'ın Türk işgali altında bulunduğu bir sırada her girdiğimiz toplantıda Yunanlılarla ve Kıbrıs Rumlarıyla karşı karşıya geliyordum. Daha doğrusu boğaz boğaza geliyordum. En alakasız konular konuşulurken, örneğin eşcinsellerle ilgili bir oylama yapılacakken dahi bir pundunu bulup sözü Kıbrıs'a getiriyorlardı. Her toplantının en az 15 dakikası böyle geçiyordu. Yine Rumlarla dalaştığım bir toplantıdan alı al mor mor, neredeyse gözyaşları içinde çıkmış bir başka toplantıya koşuyordum ki bir gece önce yemekte yan yana oturduğum kuzguni siyah Nijeryalı önümü kesti. "Hey arkadaşım, ne oldu?" diye sordu. "Kim üzdü seni?" "Hep aynı şey yahu," dedim. "Kıbrıs yüzünden Yunanlılar her toplantıda canımı okuyor. Bir dahaki sefere beni yanında götür," dedi. "Ben gelir, seni üzenleri çiğ çiğ yerim." Kendisiyle böylesine gırgır geçebilen can insanlarla arkadaşlıklar kurabildiğim çok ilginç 5 gün yaşamıştım. Gündüzleri yorucu geçiyor, toplantılarda gerginlikler oluyordu ama akşam yemeklerinde tüm sorunlar unutuluyor, birlikte yenilip içiliyor, sirtakiler oynanıyor, halaylar çekiliyordu. Yunanlı delegeyle karşılıklı az çifte telli oynamadık. Ben neredeyse rüzgar hızıyla bir toplantıdan ötekine koşuyordum. Türkiye'li olarak hem Avrupa, hem Asya, hem Akdeniz, hem de Balkan ülkelerinin toplantılarına girmek zorundaydım. Bazen de toplantılar birbirleriyle çakışıyordu. Bir keresinde Balkan toplantısından çıkmış, bir üst katta başlamış olan Asya ülkeleri toplantısına koşmuştum. Kapıyı açtım, kollarımda dosyalarımla nefes nefese bir Çinlinin yanındaki boş yere iliştim. Çinli gözleriyle sarı saçlarımı işaret ederek kulağıma eğilmiş, "Yanlış odaya geldin my dear," demişti. Avrupalıların toplandıkları oda ikinci katta. Biz böyleydik işte. Avrupalı görüntüsünde Asyalıydık. Kökleri Anadolu'daki Avrupalıydık. Balkandık, Türkmendik, sayıca az da olsa Rum'duk, Yahudiydik. Bizans'ı ruhumuza sindirmiş Müslümanlardık. Bu ne büyük bir zenginlik diye düşünmüştüm kendi adıma. Ne büyük bir kültür birikimi. Ama gel gör ki bu kültür birikimine rağmen birbirimizi öldürüp duruyorduk memlekette. Öldürüp duruyorduk. Kim ki bizim gibi düşünmüyordu? Dan, dan, dan, dan. Cambridge dönüşümde bahçeli evlerde yine yakalanmayan katiller 7 tipliği öldürecek. Cinayetler çılgınlığı İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi Dekanı Ordinarius Profesör Bedri Karafakioğlu'nun kısa bir süre sonra da Doktor Necdet Bulut'un vurulmalarıyla sürecekti. Her siyasi cenaze töreni sırasında nümayişler, yürüyüşler yapılıyor, yeni olaylar çıkıyordu. Tarafsız öğrencilerin dahi eğer dayak yemek istemiyorlarsa siyasi cenazelerin peşinden yürümesi şarttı. Ne korkunç bir kanıksamışlığın girdabındaydık. Neredeyse her 10 günde bir siyasi cenazeyi, sopalı, coplu, sloganlı yürüyüşleri, sağdan olsun, soldan olsun yitip giden canları, parçalanan aileleri, heba edilen milli serveti kanıksamıştık adeta. Yüreğim o yıl Sivas, Malatya ve Bingöl'de yaşanan çatışmalarda heba olup giden hayatlar kadar yitirilen manevi değerler için de kanadı durdu. Toplumsal birlikteliğimiz hızla çöküyordu. Yılın son haftasında Alevi-Sünni çatışmaları azdı, Kahramanmaraş'ta evler, dükkanlar ateşe verildi, 33 kişi öldü. Ertesi günde hükümet konağını ele geçirmeye çalışanlarla polis arasında çıkan kavgada resmi rakamlara göre 77 kişi ölünce ve yaralıların sayısı 1000'i aşınca teröre karşı yasalarla mücadele etmeye çalışan ve sıkı yönetime direnen Ecevit'in direnci çöktü. 13 ilde sıkı yönetim ilan edilmesine karşı gelemedi. Sıkı yönetim ilan edildi de acaba ne değişti? Cinayetler artarak devam etti. Biz filmcilerin de canına okundu çünkü çekimi saat 11'e kadar bitiremedikse çalıştığımız platolarda bankoların, sandalyelerin üzerinde uyuklayarak sabahlamak zorunda kaldık. Bir sevgilim var, şiir okur. Bir çekim günü sokağa çıkma yasağı bitmeden koşturarak eve döndüğümde durmuş, bey geldi, sizi bekledi, bekledi, gitti dedi. Hangi bey diye sordum. Eren Bey işte. Ha, ne istiyormuş söyledi mi? Yarın seyahate gidiyormuş da veda edecekti herhalde dedi. Çocuklarla yemek yediler. Kerim'le matematik çalıştı. Ha, Ahmet Bey de aradı iki kere. Hangi Ahmet Bey? Mete ile Ali'nin şeysi işte. O uzun boylu bey. Eren'in Hilton Oteli'nde kaldığını biliyordum. Yalnız olmadığını da. O yüzden gecenin o saatinde telefon açmak istemedim. Ahmet'i de sabah ararım diye düşündüm. Zaten yorgunluktan ayakta duramıyordum. Yemek yetti mi bari? Pirzolaları sadece çocuklar için almıştım dedim. Kendimize fasulye pilav pişirmiştim. Ona da verdik. Bey ev yemeği özlemiş dedi durmuş. Bey uçkuruna sahip çıkaydı ev yemeklerini özlemek zorunda kalmazdı dedim içimden. Çünkü misafiri bol ve kalabalık bir aile olduğumuzdan evimizde her zaman çok güzel tencere yemekleri pişerdi. Çocuklar uyumuştu. Ben de odama çıkıp yatağa uzandım. Yorgunluktan her tarafım sızlıyordu. 10 gündür gece gündüz çalışmıştık. Bu nedenle Tunca hafta başına kadar izin vermişti. 4 gün tatil. Evde hiçbir şey yapmadan yan gelip yatsa mıydım, yoksa mevzinin davetini kabul edip onlarla adaya mı gitseydim? Telefon çalmaya başladı. Uzanıp açtım. Biliyorum geç bir saat ama bugün kaç kere aradım seni dedi Ahmet. Hayrola bir şey mi var? Sakın tatsız bir haber verme. Nesrin anneler iyiler mi? Sen annemin iyi olduğunu duydun mu hiç dedi Ahmet. Şikayeti yoksa o zaman telaşlan. Tomris herhalde çok şişman olduğu için biraz fazla hastalık hastasıydı. Ahmet de hep dalga geçerdi annesiyle. Ayşe sana bir şey söyleyeceğim. Yani söyleyeyim mi söylemeyeyim mi zor karar verdim. Bilmen daha doğru olacak. Çocuklara mı bir şey oldu Ahmet? Dikilip oturdum yatağımda. Korkma, çocuklar iyi de Mehmet yine bir şey yapmış. Ahmet ne oldu Ali'ye? Yataktan çıkmıştım, ayaktaydım artık. Telefon kordonunun müsaade ettiği mesafede gidip geliyordum. Demiş ki, Ali onun oğlu değilmiş. Bir kahkaha attım. Kimin oğluymuş? Anneannem tutturmuştu, hastanede karıştı diye. Onu mu hatırlamış? Onun oğlu değilmiş, öyle demiş. Söylediği lafın ciddiye alınır bir yanı yoktu. Şakaysa tatsız bir şakaydı ama doğruysa yok artık çüş. Bu kadarını da yapamazdı Mehmet. Mehmet bile bu kadarını yapamazdı. Doğru değildir Ahmet, her duyduğuna inanma dedim. Babasıyla bu yüzden kavga etmişler. Babası atmış onu evinden. İyi etmiş. Başka bir şey var mı? Dedem babamla İsviçre'ye gidiyor Ayşe. Çocuklara hayat boyu sürecek bir fon yapacakmış. Ne olur ne olmaz diye. Üniversite bittikten sonraki hayatları için. Ömür boyu. Bu aptal dedikodu yüzünden değil, oğlunun huyunu bildiğinden yapıyordur fonu. Çalışmıyor, etmiyor oğlu. Yarın öbür gün torunlarına bir şey kalsın diyedir. Her neyse, ne yaparlarsa yapsınlar beni ilgilendirmiyor Ahmet dedim. Nesrini öp, seninkilere saygılar, sevgiler. Sen de mahalle dedikodularını dinleme, emi tonton. Kızdın bana ama ben başkasından duymadan benden duy diye. Kızmadım Ahmet dedim. Telefonu kapattım. Kitabı tekrar elime aldım ama artık aklımı veremiyordum okuduklarıma. Kızmadım demiştim ama bir zamanlar gazetecilik de yapmış olduğu için antenleri hep açık ve havada duran, her konuyu, her dedikoduyu bilen Ahmet'e kızmıştım için için. Kim bilir hangi sersem böyle bir şey savurmuştu. Bana söylenecek şey miydi? Allah'tan Ali uzaktaydı. Onun kulağına gitmezdi. Hafta sonunu evde geçirmemeye karar verdim. Yoksa bu konuşmayı kafama takacak, cumartesi pazarımı berbat edecektim. Zaten Kerim'le Selim de o hafta sonu Koko'da kalacaklar. Annem, babam hep birlikte Beşiktaş'taki gemi müzesine gideceklerdi. Kötü rüyalarla dolu bir gecenin sonunda benden haber bekleyen Meyzi'ye telefon ettim, geliyorum demek için. Sevindim dedi Meyzi. Hava güzel olacakmış. Yürüyüş yaparız çamların altında. Ah Meyzi, keşke beni bıraksanız da çamların altında yürüyeceğime uyusam demek geçti içimden. Uyusam da, yürüsem de temiz havada bulunmak harika olacaktı. Sürekli kapalı yerlerde çalışmıştık son bir aydır. Ayşe bir şey soracağım. Pekin'den adaya gideceğimizi duyunca Yiğit de gelmek istemiş. Gelsin mi? Ne dersin? Orası senin evin Meyzi. Bana niye soruyorsun? İstemem dersen davet etmem. Onu yatıracak odan var mı? Var elbette. Buyursun o halde dedim. Eğleniriz. Çenebazdır Yiğit. Cumartesi sabahı ben çocukları Koko'ya bıraktım. Öğlen vapuruyla Meyzi ile birlikte adaya geçtik. Evi havalandırdık, toz aldık, yatakları yaptık, çarşıya inip kahvaltılık aldık. Pekin ve Yiğit ellerinde şaraplarla, meyvelerle akşamüstü geldiler. Pekin salondaki şömineyi yaktı. Ev şömine sayesinde ısınırken biz iskeleye balık yemeye gittik. Ne kadar özlemişim arkadaşlarımla gevşeyip laklak etmeyi. Çalışma arkadaşlarımla da yemeklere gidiyordum ama İş lafı hiç bitmiyordu aramızda. Yeni çekimlere dair laf üretmeden, çekim dedikodusu yapmadan sohbet etmek, gülmek, eğlenmek iyi geldi. Yemekten sonra faytona binmeyip ay ışığında madendeki evimize yürüyerek döndük. Şömine salonu ısıtmıştı ama yatak odalarımız rutubetliydi. Meyzi elinde bir elektrik sobası ve kollarında battaniyelerle girdi odama. Şu üstteki battaniyeyi Yiğit'in odasına bırakıversene Ayşe dedi. Bir tane de kendine al. Arkadaşımın kollarındaki yığından iki battaniye çektim. Birini yatağıma bırakıp diğeriyle Yiğit'in odasına yürüdüm. Erkekler salonda şöminenin karşısında konyak içiyorlardı. Işığı yaktım. Battaniyeyi Yiğit'in yatağına bırakırken gözüme başucundaki komodinde duran kitaplar ilişti. Benim okumak için yanımda getirdiğim Pasaj adlı kitabın Fransızcası, Nazım Hikmet'in şiirleri ve Yusuf Atılgan'ın Aylak Adamı. Odama döndüm, kendi kitaplarıma baktım. İngilizce Pasaj, Nazım Hikmet'in şiirleri ve Topal Koşma kitapları alıp salona yürüdüm. Yiğit, kitap seçimlerimize bakar mısın? Elimdeki kitapları görünce şaşırdı. Niye Topal Koşma diye sordu. Çünkü dedim, Nezihe Meriç beni gençliğime götürüyor, içimi ısıtıyor. Sanki çok uzun yıllardır tanıdığım eski bir dostu bulmuş gibi oluyorum onu okurken. Sen niye aylak adamla geziyorsun? Tamamen aynı nedenlerle. Ben artık yatıyorum çocuklar, dedi Meyzi. Haydi size iyi geceler. Sabah erken kalkmak yasak. Pekin karısının peşinden odasına gitti. İyi geceler Yiğit, dedim ben de. Sen biraz daha kalmaz mısın Ayşe? Ben şu konyayı bitirene kadar sana da vereyim bir yudum. Ben konyak içmem, çok sert geliyor ama biraz otururum seninle, dedim. Çöktüm şöminenin yanında yerde duran mindere. Senin Eren'le gerçekten ayrılacağına hiç ihtimal vermemiştim, dedi Yiğit. Hatta Meziye bu iş bir Kürk ve Rio seyahatine patlar demiştim. O ne demek öyle? Yaramazlık yapan kocalar bağışlanmak için genellikle bir Kürk alır, bir de egzotik seyahate götürürler karılarını. Ben bildiğin karılardan değilmişim demek ki. Değilmişsin, özür dilerim, dedi Yiğit. Bir süre hiç konuşmadan oturduk. Biz kaç yıldır arkadaşız seninle, diye sordu. Ben seni ilk, dur bakayım, 63'ü 64'e bağlayan yılbaşında Cenevre'de tanımıştım. Ben Mehmet'le evliydim, hatırladın mı? Londra'dan arabamızla gelmiş, Emine'lerde karşılaşmıştık. Yılbaşı akşamı benim evde toplanmış, sonra bir gece kulübüne gitmiştik. Öğrenciydik hepimiz. 15 yıl geçmiş. 15 yıldır sana hayran olduğumu biliyor musun? Yo, hayran mıydın sahiden? Hiç belli etmedin. Yanında hep bir erkek vardı, dedi Yiğit. Kocaların vardı. Yiğit, uykum geldi, sabah konuşuruz. Ayağa kalkmak için davrandım. Son 5 dakika lütfen. 15 yıllık dostluğun hatırı için. Tekrar oturdum mindere, bacaklarımı göğsüme çekip çenemi dizlerime dayadım, alevlerin dansına baktım. Şöminenin sıcağı yüzümü ve içimi ısıtıyordu. Pazartesi sabahı ilk vapurla geri dönerken benim artık bir sevgilim vardı. İyiydi bir sevgili sahibi olmak. Öncelikle yalnız yaşayan kadınları sebepsiz, mesnetsiz kıskançlıklardan koruyordu. Bir erkek varsa yanı başınızda, saçtığınıza inandıkları tehlikenin derecesi düşüyordu. Mehmet'ten boşandığım yıllardan da bilirdim. Gençseniz, bekarsanız, eliniz ayağınızda düzgünse, etrafınızdaki kadınlar nedense gözünüzün kocalarında olduğunu zannederlerdi. Kimsenin dönüp bakmayacağı en sümsük kocalar bile kıskanılırdı. Hiç mi düşünmezlerdi, yalnız kadınlar o evli erkekleri ne yapsın? Neden özgür ve gönlünce yaşayabilecekleri bir ilişki yerine saatleri kısıtlı, suçluluk duygularıyla yaşanacak bir yarım ilişkiyi tercih etsinler? Ben evli erkeklere takılan arkadaşlarımı da hiç anlayamazdım. Bana derlerdi ki, aşk bu, gelir gönlüne konar. Eziyetli aşklar benim gönlüme pek konmadı. Kader, karısız, çocuksuz, hatta köpeksiz, kedisiz bir yalnız adam çıkarttı karşıma. Yapayalnız bir adam. Üstelik 40 yıllık arkadaşımdı. Şiir seviyordu, roman, öykü okuyordu. Okuduklarını paylaşıyordu. Tıpkı benim gibi futboldan hiç anlamıyordu. Dahası da var, işi başından aşkındı. Çalışanın halinden, zamansızlığından, yorgunluğundan anlıyordu. Tek bir kusuru vardı, dans etmiyordu. Allah bana bu gelişte dans etmeyi seven ve iyi dans eden bir hayat arkadaşı hiç nasip etmedi. 21. ayrımın sonu. Sayfa 195. Devamı 22. ayrımda.